Ayrım 2.
Bir sahile vurmuş maddeleri incelediğinizde başka ülkelerden akıntılarla taşınmış maddeleri rastlayabilirsiniz. Kirlilik, örneğin petrolde benzer yollarla taşınır. Buzdağları, deniz hayvanları ve hatta bazı kara bitkileri bile akıntılarla uzun mesafelere taşınabilir. Kıyıya vurmuş çöpler akıntılar yoluyla uzun mesafelerden taşınmış olabilir. Akıntılarla uzun süre sürüklenen tohumlar sahile vurdukları yerde kök salabilir. Sargas Denizi'nde hayata başlayan yılan balıkları Gulf Stream'le Kuzey Amerika'ya ve Avrupa'ya taşınır. Buzdağları kutup akıntılarıyla sürüklenir. Daha sıcak sulara vardıklarında erirler ve erime süreleri 3 yıla kadar uzayabilir. Akıntıların ölçülmesi. Deniz bilimciler akıntıların sıcaklık, yön ve hızlarını ölçmek için akıntı ölçer adı verilen aygıtlar kullanır. Akıntı ölçerlerden bazıları hiçbir yere tutturulmazken bazıları da kablolarla deniz tabanına sabitlenmiştir. Elde edilen bilgiler birkaç aylık bir süre boyunca elektronik olarak kaydedilir. Akıntı ölçer, yüzey dalgalarından etkilenmemesi için aşağıda gösterildiği gibi çapalarla tabana sıkıca tutturulur. Çapa, deniz tabanı, akıntı ölçer, kanat akıntıyla hareket eder, su altı şamandırası, kablo, işaret şamandırası. Denizdeki tuz. Deniz suyu yaklaşık %3 oranında sodyum klorür, daha bilinen adıyla sofra tuzu içerdiği gibi az miktarda altın, gümüş ve hatta arsenik gibi daha birçok kimyasal madde de içerir. Akarsular ve yağmur, topraktan ve kayalardan ayırdığı tuz ve diğer mineralleri denize taşır. Bazı minerallerse su altı yanardağlarından gelir. Deniz suyu buharlaştığında geriye suyun içerdiği tuz kalır. 1 litre deniz suyunu buharlaşmaya bıraktığınızda yaklaşık 35 gram tuz kalacaktır. Deniz suyunun tuzluluğunu içerdiği tuz miktarı belirler. Tuzluluk, tuzluluk ölçerle saptanır. Deniz düzeyinin değişimi. Deniz düzeyi her zaman değişkendir. Bazı değişimler yıllar sürerken gelgit denilen bazılarına her gün rastlanır. Deniz kabararak en yüksek düzeyine ulaşır ve sonra çekilerek en alçak düzeyine iner. Gelgitlerin asıl nedeni aydır. Ay, dünya çevresinde dönerken uyguladığı çekim gücü ona yakın suların kabararak yükselmesine yol açar. Ayın dünya çevresinde bir dönüşü 24 saat 50 dakika sürer ve bu süre içinde iki kabarma, iki de çekilme meydana gelir. Ayın kütle çekim kuvveti ona yakın okyanusların sularını kabartırken dünyanın ekseni etrafında dönüşü de öteki tarafta bir kabarmaya yol açar. Bu bölgelerde sular yükselirken arada kalan bölgelerde sular çekilir. Güneş de benzer bir kuvvet uygular. Bu kuvvet uzaklık nedeniyle ayınkinden çok daha zayıftır. Ay ve güneş arka arkaya geldiğinde bu iki kuvvet çok büyük kabarmalara, büyük gelgite yol açar. Bu dolunay ve yeni ay dönemlerinde olur. Büyük gelgitlerin arasında da ay ile güneş birbirlerine dik açıyla bulundukları dönemlerde küçük gelgit adı verilen en alçak kabarmalar olur. Times engeli. Büyük gelgitle aynı anda bir fırtına olduğunda büyük dalgalar karanın içlerine doğru ilerleyip geniş alanları sular altında bırakabilir. Böyle bir olay 1953'te olmuştu. Kuzey Denizi'nin dalgaları güçlü kuzey rüzgarının da etkisiyle Hollanda'nın alçak kesimlerinde su baskınına yol açarak ardında 1800'den fazla ölü bırakmıştı. İngiltere'de ise Londra'nın doğusu sular altında kalmış ve Thames nehrinin taşması sonucu 300 kişi ölmüştü. Bu olaydan sonra denizin normal düzeyi yükselmişti. Londra'yı sellerden korumak için inşa edilen Times engelinin sel tehlikesi olduğunda açılan çok büyük 10 kapısı vardır. 520 metrelik Times engeli Londra şehir merkezinin aşağısında Times Nehri kıyısında kurulmuştur. Engelin kaldırılması. Eşik üzerinde duran kapı. Akarsu yatağı, kapı, eşik. Yarı kaldırılmış kapı. Tamamen kaldırılmış kapı. Kapılar kullanılmadıkları zamanlarda su altında eşikler üzerinde durur. Böylece gemiler payandaların arasından geçebilir. Kapı kolları döndürüldüğünde kapılar yukarı kalkar. Tüneller su borularının yanı sıra akarsu banketinde bulunan kontrol binasıyla payandalar arasındaki kontrol kablolarını taşır. Sis lambaları, kırmızı çarpılar payandalar arasındaki kanalın kapalı olduğunu gösterir. Açık olduğunda ise yeşil oklar görünür. Her bir kapı kolunun çapı 24 metredir ve ağırlığı 1100 tondur. İçi boş, beton payandalar kapı kollarını tutar. İçinde de onları işletecek makineler bulunur. Payandaların yüksekliği 50 metre ve genişliği de 11 metredir. Vinçler makinelerin bakımı için kullanılır. Payanda çatıları tahtadandır ve paslanmaz çelikle kaplanmıştır. Her bir kapı 20 metre yüksekliğinde ve 1500 ton ağırlığındadır. 9000 ton suya dayanabilir. Her kapı pasa karşı 44 ton boya ile korunur. Payandalar kazık adı verilen ve akarsu yatağının 24 metre altına giren kolonlar üzerine oturtulmuştur. Her bir kapı kolunun çapı 24 metredir ve ağırlığı 1100 tondur. Gelgit etki alanı. Gelgit etki alanı kıyılarda deniz kabarması ile çekilmesi arasında kalan bölgedir. Bu bölgede yaşayan canlıların dalga ve akıntıların uyguladığı kuvvete karşı dayanıklı olmaları gerekir. Bunun yanında bazen deniz suyuyla kaplanmak, bazen de açık havada kalmak gibi birbirinden farklı koşullarda yaşayabilmelidirler. Gelgit etkisinde kalan alan daha küçük bölgelere ayrılabilir. Her bitki ya da hayvan kendi bölgesindeki yaşama uyum sağlamıştır. Aşağı bölge tüm zamanın %90'ında sularla kaplıdır ve ancak çok alçak gelgitler sırasında suların dışında kalır. Deniz kestanesi, deniz şakayı, yakıcı dokungaçlarını karides ve küçük balıkları yakalamak için sallar. Alçak gelgit, deniz salyangozu, kıyı yengeçleri sıkça deniz yosunları arasına gizlenir. Midyeler, lifler aracılığıyla kendilerini kayalara tutturur ve böylece sürüklenmekten kurtulur. Orta bölge en geniş bölgedir. Birçok türün barınağı buradadır. Tüm zamanın yaklaşık olarak yarısında sularla kaplıdır. Yüksek bölge tüm zamanın sadece %10'unda sularla kaplıdır. Birçok tür deniz çekildiğinde kayalar arasında kalan gölcüklerde yaşamlarını sürdürür. Varek, kıyıya vuran deniz yosunu. Bir tür midye yüksek bölgede kendini kayalara yapıştırır. Sıçrama bölgesini yalnızca yüksek gelgitler sırasında sıçrayan sular ıslatır. Çok seyrek olarak suyla kaplanır. Burada yalnızca birkaç tür yaşar. Sarı liken, siyah liken, deniz salyangozu. Okyanuslarda yaşam. Denizler ve okyanuslar yüzeyden tabandaki hendeklerin dibine kadar pek çok hayvan ve bitki türünü barındırır. Yaşam, karada olduğu gibi denizlerde de büyük oranda bitkilere bağımlıdır. Başlıca besin kaynağı, bitkisel plankton denilen mikroskobik bitkilerdir. Bunlar besin üretmek için su, karbondioksit ve minerallerin yanı sıra güneş ışınlarındaki enerjiyi kullanır. Fotosentez olarak bilinen bu işlem sırasında atmosferdeki oksijenin %70'ini üretirler. Bitkisel planktonlar diatom adı verilen mikroskobik bitkilerden oluşur. Bir fincan deniz suyunda 50 bin bitkisel plankton bulunabilir. Bitkisel planktonlar fotosentez için gereken güneş ışığının bulunduğu yüzey sularında yaşayabilir. Hayvansal planktonlarsa fotosentez yapamazlar ve derinlerde de yaşayabilirler. Bunlar bitkisel planktonlar ya da öteki hayvansal planktonlarla beslenir. Yengeç larvası, copepod, midye larvası. Hayvansal planktonların çoğu ebeveynlerine benzemeyen yengeç, karides, deniz anası ve balıkların yavru ya da larvalarıdır. Her iki tür plankton da küçük deniz anasından balina gibi bazı büyük türlere kadar birçok balık ve deniz hayvanı için besin kaynağıdır. Plankton sayısı bir alandan diğerine ve mevsimden mevsime değişiklik gösterebilir. Planktonlar en çok kıta sahanlıklarında ve kutup bölgelerinde bulunur. Kril bir tip hayvansal planktondur. En çok Güney Okyanusu'nda bulunur. Planktonlar tatlı suda da yaşayabilir. Bir göl, deniz ya da akarsudan alınan örneği mikroskopta inceleyin. Bakalım sık rastlanan bazı planktonları tanıyabilecek misiniz? Rotifer, su piresi, tatlı su planktonları, besin ağları ve piramitleri. Hayvanlar bitkilerle ya da başka türdeki hayvanlarla beslenirler. Deniz canlılarının %90'ından fazlasının yaşamı bir başka canlı tarafından yenilerek son bulunur. Okyanuslardaki yaşam temelde bitkisel planktonlara dayanan çok büyük besin ağları ile birbirine bağlıdır. Büyük canlıların beslenmek için çok sayıda küçük canlıya gereksinimi olduğundan genelde büyük hayvanların sayısı küçük hayvanlara oranla daha azdır. Bu besin piramidi ile açıklanabilir. 10.000 kilogram bitkisel plankton, 1.000 kilogram hayvansal plankton için besin kaynağıdır. 1.000 kilogram hayvansal plankton 100 kilogram genç uskumruyu besler. 100 kilogram genç ringa 10 kilogram uskumruya besin olur. 10 kilogram uskumru yaklaşık 1 kilogram ton balığını besler. Ton balığı. Okyanus tabakaları. Okyanus yüzeyden sızan ışık ve ısının miktarına göre çeşitli tabakalara ayrılabilir. Sıcaklığın ve ışığın miktarı derinliklere inildikçe azalır. Bitkilerin tümü ve hayvanların çoğunluğu en üst iki kuşakta bulunur. Tabandan yukarıya doğru sayacak olursak, okyanus hendeklerinde yaşayan hayvanlar yüzeyden yaklaşık 6 kilometre aşağıdadır. Yukarıdan dibe çöken besinlere dayalı bir yaşamları vardır. Süngerler, tripod balığı, hendek, deniz lalesi, bir tür tüp solucanı. Derin deniz hayvanlarının %60'ından fazlasının avlarının dikkatini çekmek, düşmanlarını şaşırtmak ve türlerinin diğer üyelerine haber verebilmek için kendi ışıkları vardır. 5000 metre. Abisal tabanda ise su tamamen karanlık ve buz gibi soğuktur. Burada bulunan az sayıda hayvan sürekli yüksek basınç altında yaşamak zorundadır. Pelikan balığı, Coleodes macoini, fener balığı, 4000 metre. Bati pelajik ya da güneşsiz kuşakta sıcaklık yaklaşık 4 derecedir. Hayvanlar genelde yukarıdan dibe çöken ölü plankton yağmuruyla beslenir. Dev mürekkep balığı, çekiç balığı, fener balığı, 1000 metre. Alacakaranlık ya da mezopelajik kuşağı yüzeyden çok az ışık sızar. Sakinlerinin çoğunu balıklar, mürekkep balıkları ve ahtapotlar oluşturur. Ahtapot, kılıç balığı, küçük mürekkep balığı, 200 metre. Bitkilerin tümü ve hayvanların çoğunun yuvası bu aydınlık kuşaktadır. Ringa, hayvansal plankton, bitkisel plankton, ton balığı, domuz balığı, çubuklu balina, köpek balığı. Kıta sahanlığı, deniz yüzeyi. Sümsük kuşu, albatros, martı, uçan balık. Mercan resifleri. Mercan resifleri sıcak, sığ, temiz tropikal sularda bulunur. Mercan polipleri olarak adlandırılan küçük hayvanların iskeletlerinden oluşurlar. Yaşlı polipler öldüğünde genç polipler bunların iskeletleri üzerinde büyümeye başlar. En eski mercanlar binlerce yıl önce oluşmaya başlamıştır. Atnalı ya da halka biçiminde olan resiflere atol adı verilir. atollerin oluşumuna ilişkin düşünülenler şunlardır. Bir yanardağ adası etrafında mercan resifleri büyümeye başlar. Yanardağın etkinliği sona erdiğinde ada okyanus tabanına doğru batmaya başlar. Ada batmaya devam ederken resif de yukarıya doğru büyümesini sürdürür. Bu şekilde resif bir lagünü, sığ, suyu tuzlu göl çevreler. Ada bütünüyle battığında geriye kalan resife, içinde lagün bulunan dairesel resif atol denir. Yaşam mercan resiflerinde okyanusun öteki bölümlerine göre çok daha çeşitlidir. Bütün balık türlerinin üçte biri buralarda barınır. En büyük resif Avustralya'nın doğu sahilleri boyunca uzanan Büyük Set Resifi'dir. 2027 kilometre uzunluğundadır ve 350 mercan ve 2000 balık türünün de dahil olduğu 3000 türün yuvasıdır. Melek balığı, soytarı balığı, dişlek soytarı balığı, deniz yelpazesi, dev deniz tarağı, deniz yıldızı. Balinalar ve köpek balıkları. Balinalar doğurarak üreyen deniz memelileridir. Okyanuslarda çok derinlere kadar dalabilseler de nefes alabilmek için sık sık yüzeye çıkmak zorundadırlar. Büyük, karmaşık beyinleri ve derilerinin altında balina yağı olarak adlandırılan kalın yağ tabakaları vardır. Bu tabaka derilerinin altında enerji depolayarak vücut ısılarını korur. Kuyruklarını aşağı yukarı oynatarak yüzerler. Bilinen 80'den fazla balina türü iki ana grupta toplanabilir. Dişli balinalar ve çubuklu balinalar. Çubuklu balinalar. Çubuklu balinalar, mavi balina, çatal kuyruklu balina, kambur balina ve gri balinadan oluşur. Hepsi planktonla, özellikle kril beslenir. Bazıları küçük balıkları da yer. Üst çenelerinin diş etlerinden aşağıya doğru uzayan ve balina çubuğu denen sert kılları vardır. Balina çubuğu planktonları sudan ayırmaya yarar. Kambur balinalar 16 metre kadar büyüyebilirler ve 46 ton ağırlığında olabilirler. Üreme ve beslenme için bir araya gelir. Erkekleri çıkardıkları seslerle ünlenmiştir. 24 metre derinliğe dalarak yarım saat ya da daha fazla süren yavaş şarkılarını yüksek sesle söylerler. Bunu birçok kez yineleyebilirler. Bu işi neden yaptıkları bilinmiyorsa da dişilerini etkilemek için olduğu düşünülmektedir. Çubuklu balina içinde planktonlar bulunan büyük miktarda deniz suyunu alır ve ağzını kapatır. Daha sonra balina deniz suyunu dışarıya fışkırtırken yutacağı planktonlar çubuklarına takılır. Kambur balinalar bazen kendilerini suyun dışına fırlatır ve çok fazla su sıçratarak tekrar suya düşerler. Dişli balinalar. İspermeçet balinaları, orkalar, katil balina ve yunus ailesinin 32 üyesi dişli balinalar grubunda yer alır. Bunlar çubuklu balinalara göre daha küçüktür. Keskin, konik dişleri vardır ve esas olarak balık, mürekkep balığı ve ahtapotla beslenir. Çıkardıkları seslerin hayvanlara ve cisimlere çarpması sayesinde onların yerlerini saptarlar. Şişe burunlu yunusun dişisi 2-3 yılda bir doğurur. Genelde bir ebe anneye yardım eder. Doğumda önce yavrunun kuyruğu çıkar. Anne ya da ebe hemen göbek bağını keser. Yavru gözleri açık doğar ve doğumdan hemen sonra kusursuz bir şekilde yüzer. Anne ya da ebe yeni doğmuş yavruyu yavaşça yüzeye doğru ittirerek ilk nefesini almasını sağlar. Yavru 18 ay boyunca annesinin yanında yüzer ve ondan beslenir. Yunuslar yavrularını korumakta aşırı duyarlıdır. Her 20 dakikada bir dibe dalan yavru annesinin kuyruğunun yakınındaki kanallardan akan sütle beslenir. Dişli balinaların en büyüğü ispermeçet balinalarıdır. 3000 metreye kadar dalabilir ve suyun altında 1 saatten fazla kalabilirler. İspermeçit balinalarının derileri çoğu zaman dev mürekkep balıklarıyla yapılan kavgalarda oluşan yara izleriyle doludur. Köpek balıkları. Köpek balıkları 300 milyon yıldan beri okyanuslarda yüzmektedir. Balık oldukları halde iskeletleri kemikten değil kıkırdaktandır. Evrim süreci av bulma ve yakalama konusunda onları kusursuzlaştırmıştır. İnanılmaz bir duyu erimleri vardır. 368 köpek balığı türü bilinmektedir. Çoğu avcı olmasına karşın balina köpek balığı gibi çok az türü planktonlarla beslenir. Boyu 9 metre kadar olabilen büyük beyaz köpek balığı 50 yıl kadar yaşayabilir. Kaplumbağaların yanı sıra fok, susamuru, yunus ve deniz aslanı gibi memelileri yer. Burun delikleri 400 metre uzaktan kan kokusunu alabilir. Testere gibi dişler çelik kadar serttir. Çeneler 3 ton bölü santimetre karelik bir basınçla kapanabilir. Deri çok serttir ve çok küçük diş şeklinde parçalarla kaplıdır. Solungaç yarıkları köpek balığı ağız yoluyla aldığı sudaki oksijeni soluyabilmek için suyu solungaçlarından geçirir ve solungaç yarıklarından dışarı bırakır. Kullanılan dişlerin ardında her zaman yeni dişler oluşmaktadır. Kullanılmaz duruma gelenlerin yerine alttan yenileri çıkar. Mide 45 kilogram besini alabilir. Bu miktar köpek balığına 3 ay kadar yeter. Köpek balıkları kuyruklarını her iki yana sallayarak yüzer.